Ayrı bir miyedi. Yıkılan servet. Ken Follett. Sayfa 299. Eve tekrar girdiklerinde koridordaki uzun saat 12'yi vuruyordu. Maisie birden gündüzki gerilimlerden yorgun düştüğünü fark etti. ''Ben yatmaya gidiyorum.'' dedi yüksek sesle. Düşes'in önce Hugo, sonra kendisine baktığını gördü. Düşes yüzündeki tebessüme engel olmaya çalıştı. Bir an herkesin Hugo'nun geceyi kendisiyle geçireceğini düşündüğünü sandı. Hanımlar bilardo oynayıp gece içkilerini alacak erkekleri bırakarak yukarı kata çıktılar. Kadınlar iyi geceler deyip onu öperken Maisie hepsinin gözlerinde kıskançlıkla karışık, heyecan parıltısı taşıyan aynı manalı bakışı görebiliyordu. Odasına girdi ve kapıyı kapattı. Izgarada çıtır çıtır kömür ateşi yanıyordu. Şöminenin rafında ve tuvalet masasında şamdanlar duruyordu. Yatağın başucundaki masada her zamanki gibi bir tabak sandviç ve geceliğin gerekebilir diye bırakılmış bir şişede sherry vardı. Maisie bunların hiçbirine dokunmazdı. Ama Kingsbridge malikanesinin iyi eğitilmiş personeli her yatağın yanına bu tepsiden bırakmayı hiç unutmazlardı. Giysilerini çıkarmaya başladı. Belki de onlar yanılıyorlardı. Belki de Hugh bu gece ona gelmeyecekti. Bu düşünce bir sızı gibi içine saplandı. Kapıdan içeri girmesini istediğini fark eder gibi oldu. Böylece onu kollarına alabilsin, onu öpebilsindi. Bahçede olduğu gibi suçlu suçlu değil, büyük bir açlıkla ve utanıp sıkılmadan öpebilsindi. Bu duygularla 6 yıl önceki Goodwood yarışlarına gittikleri gecenin o karşı konulmaz anısı, yengesinin evindeki o daracık yatak ve o soyunduğu sırada yüzünün aldığı ifade canlanıverdi kafasında. Yüksek boy aynasında vücudunu seyretti. Hugh vücudunun ne kadar değiştiğini fark edecekti. 6 yıl önce çukur çukur pembeye dönmüş ufacık meme başları vardı. Ama artık Bertie'yi emzirdikten sonra büyümüşler ve çilek rengini almış sivri sivri olmuşlardı. Genç kızken hiç korse giymek zorunda kalmamıştı. Doğuştan ince belliydi çünkü. Ama doğum yaptıktan sonra beli hiç normal haline dönmedi. Şakalaşıp gülüşmeleriyle hantal ayak seslerinden erkeklerin yukarıya çıktıklarını anladı. Hugh haklıydı. Bunların hiçbiri bir kır evi partisinde cereyan edecek, evlilik dışı bir cinsel ilişki olayından etkilenmezlerdi. Arkadaşları Sol'ye karşı hiç mi sadakatsizlik duygusu taşımazlar içlerinde diye acı acı güldü Maisie. Sonra sadakatsizlik duygusunu yaşayanlardan birinin de kendisi olduğu düşüncesini bir şamar gibi hissetti yüzünde. Bütün akşam hiç aklına getirmedi Soli'yi ama şimdi içinde duyuyordu onu. İçinde kötülük olmayan tatlı Soli, müşfik, cömert Soli, onu seven bir başka babaya ait olduğunu bile bile Bertie'ye bayılan adamdı Soli. Evden ayrıldıktan sonra 1-2 saat içinde yatağına bir erkeğin girmesine izin vermek üzereydi. ''Ben ne biçim bir kadınım?'' diye düşündü. Birden ayağa fırlayarak gitti, kapıyı kilitledi. ''Hugh'un sizin gibiler o türlü şeylere aldırmayan insanlarsınız.'' sözünden neden nefret ettiğini şimdi kavruyordu yavaş yavaş. Hugh'un bu ulu orta lafları, sosyete hanımlarının dedikodusuna ettikleri ihanet, serüven ve flört hikayelerinden farksız diye düşündü. Soli lafta da kalmış olsa bu çeşit çirkinliklere değil daha iyi şeylere layık bir insandı. ''Ama ben Hugh'u istiyorum.'' diye geçirdi içinden. Bu gece onu unutmak fikri bir de hüngür hüngür ağlatabilirdi onu. Onun çocuk gülüşü, kemikli göğsü, mavi gözleri ve düz beyaz cildi geldi aklına. Mutluluk ve o şaşkın ifade, arzu ve haz, bütün bunlardan vazgeçmek zor geliyordu ona. Kapı hafifçe vuruldu. Odanın ortasında çırılçıplak ayakta takati kesilmiş hiç ses çıkarmadan duruyordu. Kapı kolu döndü ve arkasından kapı itildi ama açılmadı tabii. Alçak sesle birinin adıyla ona seslendiğini işitti. Kapıya kadar yürüdü ve eliyle anahtara uzandı. ''Maisie'' dedi yumuşak bir ses. ''Benim, Hugh.'' Onu o kadar istiyordu ki Hugh'un sesiyle tüm arzusunu içine attı. ''Hiç değilse biraz konuşalım.'' kapıyı açarsa eğer konuşmaya bile vakit olmadan onu kollarına alacağını, arzudan çılgına dönmüş bir halde yere düşeceklerini çok iyi biliyordu. ''Bir şey söyle bana, orada mısın, orada olduğunu biliyorum.'' Maisie ayakta ses çıkarmadan ağlıyordu. ''Lütfen'' dedi Hugh, ''lütfen.'' Ve bir süre sonra ayrıldı. Maisie çok kötü bir gece geçirdi. Ertesi sabah çok erken uyandı. Ortalık aydınlanırken gene eski neşesine kavuşmuş gibiydi. Öteki konuklar kalkmadan her zamanki gibi çocuk bakım odası bölümüne doğru yürüdü. Birden bölümün yemek odasına girmeden dışarıda durdu. Demek ilk kalkan konuk kendisi değildi. İçeriden bir erkek sesi geliyordu. Durdu ve kulak verdi. Bu Hugh'un sesiydi. ''İşte tam o sırada dev uyandı.'' diyordu. İçeriden sevinç çığlıkları atan bir çocuk sesi geldi. Bu Bertie'nin sesiydi, hemen tanımıştı. Hugh yavru tavşan gizlendi, yerden kalkarak koşmaya başladı. Ama dev hemen peşine takıldı diyerek devam etti. Kingo'nun kızı 7 yaşındaki en çok bilmiş bir edayla ''Bertie sandalyesinin arkasına saklandı, çok korkuyor.'' dedi içeriden. ''Ama ben korkmuyorum hiç.'' Bertie gibi Maisie de saklanmak istedi. Döndü ve odasına doğru yürümeye başladı ama tekrar durdu. Bugün nasıl olsa Hugh'la karşılaşmak zorundaydı. Bunun da en uygun yeri çocuk odasıydı. Kendini toplamaya çalışarak yürüdü. Hugh her üç çocuğu da kırıp geçiriyordu. Bertie annesinin odaya girdiğini zor fark etti. Hugh başını kaldırarak acı acı Maisie'ye baktı. Bertie'nin yanına oturan Maisie oğluna sarılarak devam et dedi. Hugh tekrar çocuklara dönerek bilin bakalım yavru tavşan ne yaptı sonra dedi.
Biliyorum dedi Anne, baltayı kaptı.
Doğru. Bertie gerçek babası olan adama kocaman gözleriyle kirpiklerini kırpmadan baktığı sırada Maisie de Bertie'ye sarılarak oturdu öyle. Ben buna dayanabiliyorsam her şeyleri yapabilirim diye düşündü içinden. Hugh, dev dedi, saklandığı yere yaklaşmaya çalışıyordu ki yavru tavşan baltayı kafasına indirdi onun. Ve dev yuvarlandı ve öldü. Yavru tavşan da ölünceye kadar annesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdü. Bertie, bir daha anlat dedi. Dördüncü kısım. Kordova Büyükelçiliği'nde yoğun bir faaliyet vardı. Yarın Kordova'nın bağımsızlık bayramıydı ve parlamento üyeleri, Dışişleri Bakanlığı memurları, diplomatlar ve gazetecilere öğleden sonra büyük bir kabul resmi veriliyordu. Bu sabah bir yığın sıkıntı yetmiyormuş gibi Mickey Miranda Ant Dağları'na inceleme gezisine çıkan iki İngiliz turistin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak İngiltere dışişlerinden sert bir nota almıştı. Ama Edward Plaster'ın geldiğini duyunca her şeyi olduğu gibi bıraktı. Çünkü Edward'a söyleyecekleri kabul resminden de notadan da daha önemliydi. Yarım milyon pound'a gereksinimi vardı ve bu parayı Edward'dan alabileceğini umuyordu. Mickey bir yıldır Kordova Büyükelçisi'ydi. Bu işi ele geçirmek için bütün kurnazlığını kullanmış, bu arada ailesi bu yolda dünya kadar rüşvet vermişti. Papa'ya bütün o ödenen paraların aileye geri ödeneceğine dair söz vermişti. Artık verdiği sözü yerine getirmenin zamanı gelmişti. Edward'ı Büyükelçinin makam odasına aldı. Burası birinci katta, içinde büyük boy bir Kordova bayrağının asılı olduğu çok geniş bir salondu. Uzun bir masaya doğru yürüyerek bir Kordova haritası yaydı ortaya. Dört köşesine de bükülmesin diye bir puro kutusu, bir bardak, bir şarap kadehi ve bir de Edward'ın silindir şapkasını yerleştirdi. Söze başlamadan biraz durdu. Hayatında ilk kez birinden yarım milyon pound istiyordu. ''Santa Maria eyaleti burası işte, ülkenin kuzeyinde.'' diye söze başladı. Edward onu tersler gibi, ''Kordova'nın coğrafyasını bilirim ben.'' dedi. ''Elbette bilirsin.'' dedi Mickey yatıştırıcı bir sesle. ''Doğruydu. Plaster Bankası'nda nitrat, tuzlu sığır eti ve gümüş dış satımı ve madencilik ekipmanları, silah ve lüks eşya dış alımı ile ilgili finans ve kredi dosyalarında Kordova üzerine dünya kadar bilgi vardı. Bütün bu işleri yürüten de Edward'tı. Şu Mickey de sağ olsun önce ateşe sonra da büyükelçi olarak ülkesiyle yapılan ticaret işlerinde Plaster Bankası'nı devreye sokmak istemeyince insana dünyayı cehennem ediyordu. Sonuçta Edward Londra'da Cordova konusunda başlıca uzman gibi bir şey olmuştu. Elbette bilirsin diyerek Mickey yineledi. Ayrıca babamın ocaklarından çıkarılan nitratların Santa Maria'dan Palma'ya katır sırtında taşındığını da bilirsin. Ama senin bu yollara demir yolu döşenebileceğinden haberin yok galiba.
Ne kadar da kolay konuşuyorsun. Demir yolu işi çok zordur, çok zaman ister.
Mickey masasından kocaman ciltli bir dosya çıkardı. Babam Gordon Halfpenny adında bir İskoç mühendise bu konuda bir araştırma yaptırdı. Bütün ayrıntılar burada işte, maliyet hesapları dahi. Şuna bir göz atsana.
Ne kadar diye sordu Edward.
500.000 pound. Edward raporun sayfalarını karıştırırken, peki politikacılar ne düşünüyor bu konuda dedi. Mickey başını kaldırarak Başkan Garcia'nın başkomutan üniformalı büyük portresine baktı. Mickey bu resme her baktığında bir gün duvardaki o yeri kendi portresinin işgal edeceğine dair and içerdi. Başkan bu fikri destekliyor. Bunun hudutlardaki askeri gücüne olumlu katkısı olacağı inancında. Garcia Papa'ya çok güvenir. Papa Birmingham'da üretilen Wesley Richards marka kısa namlulu 2000 silahın da yardımıyla Santa Maria eyalet valisi olduktan bu yana Miranda ailesi başkanın hem en ateşli taraftarı hem de en yakın müttefiki olmuştu. Garcia Papa'nın başkente demir yolu inşa edilmesi isteğinin altında yatan gizli amacın ne olduğunu hiç bilmiyordu. Çünkü böylece Miranda ailesi başkente saldırı işini 2 hafta yerine 2 gün içinde gerçekleştirebilecekti.
Edward nasıl ödenecek bu para peki dedi.
Mickey çalım satar gibi parayı Londra piyasasından temin edeceğiz dedi. Aslında bu işi Plaster Bankası'nın almak isteyebileceğini düşünmüştüm. İşin yavaş yavaş ve doğal biçimde gelişmesine çalışıyordu. Bugüne kadar Plaster ailesinden dikkatlice çalışarak elde edeceği en büyük ürün bu olacaktı. Uzun yıllardır hazırladığı büyük ödül olacaktı.
Edward başını sallayarak sanmıyorum dedi.
Mickey şaşırdı ve dehşete kapıldı. En kötüsü Edward'ın bu konuyu bir düşünelim diyeceğini sanmıştı.
Böyle bir fırsatı kaçırmayacağınızı sanmıştım dedi. Demir yolu inşaatları için her zaman para veriyorsunuz ama.
Cordova bir Kanada ya da Rusya değil ki dedi Edward. Yatırımcılar sizin siyasi yapınıza hiç güvenmezler. Orada her eyalet Codillos'un kendi özel ordusu var. Orta çağlardaki gibi.
Mickey hiç bunu düşünmemişti. Ama Papa'nın gümüş madenini finanse ettiniz. Bu 3 yıl önce olmuştu ve Papa'ya tam 100.000 pound kazandırmıştı.
Doğru dedi Edward. O sayede Güney Amerika'da kâra geçen tek gümüş madeni oldu.
Aslında çok zengin bir maden ocağıydı. Ama Papa kârın kaymağını kendine ayırıyor, öteki hissedarlara zırnık koklatmıyordu.
Bari şerefine leke sürülmesin diye bir parçasını dağıtsaydı ya, Papa bu çeşit öğütlere hiç aldırmıyordu.
Mickey panik havasından kurtulmaya çalıştı ama heyecanı yüzünden okunuyor olmalıydı ki Edward,
''Bana bak koca oğlan, çok mu önemliydi bu iş?'' dedi üzüntülü bir sesle. ''Yüzün allak bullak oldu da.''
''Doğruyu söylemek gerekirse ailem için çok önemli bir konu bu.'' diyerek Mickey itiraf etti. Eğer cidden isterse Edward'ın bu parayı verebileceğini anlamıştı.
Plasterlarınki gibi itibarı olan bir banka bu projeyi desteklerse herkes Cordova'nın iyi bir yatırım alanı olacağını düşünmeye başlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
Yalnız bir şey var dedi Edward. Eğer ortaklardan biri bu fikri benimserdi işi bitirmek isterse ancak o zaman olur bu iş. Ama ben banka ortağı değilim ki.
Mickey onun 500.000 pound tutarındaki paranın sorumluluğunu üstlenmek istemediğini hemen anladı. Ama moralini bozmayacak ve kesinlikle bir çıkış yolu bulacaktı. Güler yüzlü görünmeye çalışarak bu konuyu yeniden düşünmek zorundayım dedi.
Edward sherry bardağını başına dikti ve ayağa kalktı. Yemeğe gidelim mi?
O gece Mickey ve Plasterlar opera komik'e gittiler. Mickey birkaç dakika erken gelmişti. Fuayede beklediği sırada Plasterlerin çanak yalayıcısı Bodwin ailesiyle karşılaştı. Albert Bodwin bankanın işlerine koşan bir avukattı. Augusta bir zamanlar adamın kızı Rachel Bodwin'le Edward'ı evlendirmek için çok uğraşmıştı. Mickey'nin aklı hep şu demir yolu işindeydi. Parayı nasıl bulacağını düşünüp duruyordu. Bir yandan da kızlarla, hatta evli kadınlarla yaptığı gibi Rachel Bodwin'e kur yapıyordu. ''Kadın hakları hareketi nasıl gidiyor Miss Bodwin?'' dedi. Kızın annesi kıpkırmızı oldu. ''Senyor Miranda, bu konudan hiç söz etmemenizi isterdim.'' dedi.
''Öyleyse ben de söz etmem Bayan Bodwin. Çünkü sizin arzularınız benim için parlamentonun yasaları kadar bağlayıcıdır efendim.'' dedi ve onun arkasını döndü. Çok güzel bir kız değildi. Gözleri birbirine çok yakındı ama vücudu güzeldi. Uzun bacakları, dar bir beli ve de güzel göğüsleri vardı. Birden kafasında kızı ellerinden yatağın baş ucuna bağladı. Çıplak bacakları iki yana açılmış olarak karşısına geçti ve doya doya seyretti. Bakışlarını göğüslerinden ayırırken göz göze geldiler. Çoğu kızlar böyle durumlarda kızarır ve başlarını çevirirlerdi. Ama o manalı manalı baktı ve güldü. Sıkılıp utanan Mickey oldu. Laflayacak bir konu ararken... ''Eski arkadaşımız Hugh Plaster'ın sömürgelerden döndüğünü duydun mu?'' dedi.
''Evet, Whitehaven evinde gördümdü. Sen de oradaydın.''
''Ha, öyle ya, unuttum.
Hugh'u oldum olası sevmişimdir.''
''Ama onunla evlenmek istemedin.'' dedi içinden. Mickey'e göre Rachel kaç yıldır izdivaç piyasasında teklif bekleyen iyice bayatlamış bir maldı. Ne var ki bu çirkin benzetmeyi yapan Mickey'e içgüdüleri, onun cinsel yanı güçlü bir kız olduğunu söylüyordu. Onun asıl sorunu kuşkusuz erkekleri korkutan yanıydı. Erkekler ondan kaçıyordu ama artık umudunu yitiriyor olmalıydı. 30'una yaklaştığı halde hala bekardı, yoksa yaşlı bir kız olarak mı sürdürecekti hayatını? Mickey'e göre bazı kadınlar bu sonuca vekarlarını bozmadan katlanabilirler ama Rachel hayır. Rachel onu çok çekici buluyordu ama yaşlısı, genci, kadını, erkeği herkes onu çekici bulurdu. Ona hayran olan zengin ve nüfuzlu kişiler ise çekiciliği seviyordu çünkü o sayede güç kazanıyordu. Ama Rachel hiçbir şey değildi, ona duyduğu ilginin hiçbir değeri yoktu. Sonunda Plaster'lar da gelmişti. Mickey hemen Augusta ile ilgilenmeye başladı. Koyu çilek kırmızısı çarpıcı bir gece kıyafeti vardı üzerinde. ''Çok nefis görünüyorsunuz Bayan Plaster.'' dedi alçak sesle. Augusta büyük bir keyifle gülümsedi. İki aile birkaç dakika sohbet ettiler, sonra yerlerine oturma vakti gelince ayrıldılar. Baldwin'ler ön sıralarda koltukta oturuyorlardı ama Plaster'lar locadaydı. Ayrılırlarken Rachel gülerek Mickey'e baktı ve ''Yakında tekrar görüşmek üzere Senyor Miranda.'' dedi. Kızını kolundan tutup oradan uzaklaştıran babasının onun bu sözlerini onaylamadığı çok belli oluyordu. Ama Bayan Bodwin ayrılırlarken dönüp Mickey'e gülümsedi. Mickey, Bay Bodwin kızının bir yabancıya hayranlık beslemesini hiç istemiyor diye düşündü. Halbuki Bay Bodwin'in fazla seçeneği kalmamıştı artık. Oyunun birinci perdesi boyunca şu demir yolu inşaatı için gereken borç konusunu bir türlü kafasından atamadı. Miranda ailesinin zorla servet ve iktidar sahibi olmasına izin veren Cordova'daki ilkel siyasal yapının bazı yatırımcılarca çok tehlikeli olarak nitelenmesine aklı yatmıyordu. Belki de sadece bu yüzden demir yolu projesi için herhangi bir bankadan kredi alamayacaktı. Bu ancak Plaster ailesi üzerindeki nüfuzunu kullanmakla mümkün olacaktı. Nüfuzunu kullanabileceği kişiler de sadece Edward ve Augusta'ydı. İlk arada birkaç dakika kadar locada Augusta ile tek başına olabildi. Onun aracı olmadan konuşmayı sevdiğini bildiği için hemen konuya girdi.
''Edward ne zaman banka ortaklığına atanacak?'' dedi.
Hırçın bir sesle ''Bu konu çok sinirlendiriyor beni.'' dedi. ''Neden sordun?''
Kısaca demir yolu konusunu ona da özetledi. Ama Papa'nın başkente uzun vadede gerçekleştireceği saldırıdan hiç söz etmedi.
''Ben bu parayı herhangi bir bankadan isteyemem. Çünkü Edward'ın hatırı için onları bu işe sokmak istemediğim için hiçbirinin Cordova hakkında bilgileri yok.''
Asıl neden bu değildi ama Augusta onu da bilmiyordu. Çünkü bu işlerden hiç anlamazdı.
Eğer bu işi becerebilirse bu Edward için büyük bir başarı olacak.
Augusta başıyla onu onaylayarak,
''Kocam Edward'ı evlenir evlenmez bankaya ortak edeceğine dair söz verdi.'' dedi.
Mickey bunu duyunca şaşırdı. Edward evlenecekti demek, şaşılacak bir şeydi bu ama neden?
Augusta devam etti. Hatta bir gelin adayı üzerinde anlaştık bile. Rahip Maple'ın kızı Emily Maple.
Nasıl bir şey kız?
Güzel, genç, daha 19'unda ve de akıllı. Bu birleşmeyi ailesi de onaylıyor.
Mickey tam Edward'a göre diye düşündü. Güzel kızları severdi Edward ama söz geçirebileceği bir kız gerekti ona. Peki bir engel mi var ortada?
Augusta kaşlarını çatarak doğrusu bilmiyorum dedi. Edward'ın kızı istediğinden pek emin değilim.
Bu sözler Mickey'yi şaşırtmadı. Edward'ın evleneceğini hiç düşünemezdi hangi kız olursa olsun. Evlenince ne geçecekti eline sanki? Çocuk sevmezdi. Ama şimdi evliliğe imrenmesi için bankaya ortak olmak gibi bir nedeni vardı. Böyle bir şey Edward'ı ilgilendirmese de Mickey'yi çok ilgilendirirdi.
Onu yüreklendirmek için ne yapabiliriz?
Augusta Mickey'ye dik dik baktıktan sonra "Eğer sen evlenirsen bu işe o da razı olur" diye garip bir his var içimde dedi.
Mickey bakışlarını başka tarafa çevirdi. Onun algılama yeteneği de bu kadardı işte. Nelly'nin genel evindeki özel odalarda olan bitenler hakkında en küçük fikri yoktu. Sadece anne sezgisiydi onunki. Önce kendisi evlenirse buna Edward'ın da istekli olabileceğini o da hissetmeye başlamıştı demek.
Ben mi dedi hafifçe gülerek, ben mi evlenirsem?
Doğal olarak eninde sonunda herkes gibi o da evlenecekti. Ama şimdilik hiç böyle bir niyeti yoktu.
Bununla birlikte eğer demir yolunu finanse etmeye değerse,
sadece demir yolu değil diye düşündü. Bir borç işi kotarılınca ardından bir başkası gelecekti. Rusya ve Kanada gibi ülkeler Londra piyasasından demir yolları için, limanlar için, su şirketleri için ve de öteki devlet yatırımları için her yıl yeni yeni krediler alıyorlar. Kordova'nın da aynı şeyleri gerçekleştirmemesi için hiçbir neden yok. Mickey gerçekleşen her krediden resmi ya da gayri resmi bir komisyon alacaktı ve asıl önemlisi bu paralar ailesinin hesaplarına kanalize olarak onları daha da zenginleştirip güçlerine güç katacaktı.
Bunun dışında başkaca bir seçenek düşünülemezdi. Eğer babasını tek başına bırakmış olsaydı asla bağışlanmazdı. Babasının gazabından kurtulabilmesi için 3 kez bile evlenmeyi göze alabilirdi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 310.